Tarih Sohbeti.
Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM'in haftalık bir tarih sohbeti de daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü yayınımız esasında teknik masada Muhittin Yaygıngöl bizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek telefonları bekliyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu bir vakit geçirmeni diliyorum. Geçirmeye de biz de gayret edeceğiz. Siz de gayret edeceksiniz tabii. Bir tek biz değil. Canlı yayına telefon alamıyoruz. Bizim kıdemli dinleyicilerimiz bize ulaşacakları telefonları biliyorlar ama bu frekansa yeni böyle rastlamış olan bir kıymetli dinleyicimizi de kıdemler arasına katabilmek için telefon numaramızı vermek istiyoruz. Bize ulaşacağınız telefon numarası 0212 alan kodundan 454-5646'dır. Faksımız da var. Faks da gönderebilirsiniz. Aynı alan kodundan 454-5626. Faks numaramız. Radyomuzun mail adresi tgrt-fm@tgrt-fm.com.tr, yani etromuzun iki tarafında da normal tireli tgrt-fm var. Şahsi mail adresim ise ismail.yagci41@gmail.com. Bu adreslerde de ulaşıp efendim suallerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Şahsi mail adresime suallerinizi hafta içinde de göndermeniz mümkün. Sohbetimizin başında diğer haftalarda da olduğu gibi sizlere İskender bin Kabus rahmetullahi aleyhin 1082'de yazdığı oğlu Gilan Şah'a hem vasiyetname hem nasihatname olarak düzenlenen Kabusname isimli kitaptan kaldığımız yerden alıntımıza devam edeceğiz. Namazda maddi faydalar da vardır diyor. Yani para pul mu kazanılacak namaz kılınca? Maddi faydalar da vardır. Nedir bu maddi faydalar? Her şeyden önce namaz kılanın bedeni ve elbisesi devamlı temizdir. Kirli gezemez. Yani dinen pis sayılan bir elbiseyle gezemez. Namaz kılan kişide büyüklenme olmaz. Çünkü namazın aslı tevazudur. Böyle amirlerin önde seccadeleri koridorlara sererek namaz kılmak pek uygun olmasa gerek. Efendim ben tevazu gösteriyorum derken kibirlenmek veya işte çeşitli siyasi şeylerle uğraşanların ikide bir insanlara namaz kıldığını göstermek için vakitli vakitsiz abdest alması, namaz kılması doğru şeyler değildir. Zaten onların içten böyle bir inancı olduğu görünmüyor. Yani dünyalık kazanmak için, Allah-u Teala'nın emrini yapmak için değil de dünyalık kazanmak için böyle bir yola tevessül ettiği bu davranışında da anlaşılıyor. Tabii bizim esas anlatmak istediğimiz öyle davranışları sergileyenler değil, samimi olarak ibadetini yapmaya çalışan insan, ibadetini yaptıkça, namaz ibadetini yaptıkça, İslam'ın beş şartından birisi, şaka değil namaz, üstü başı temiz olur. Üstelik de tevazu sahibi olur. Buyuruyor. Yani namaz o insanı tevazu etmeye, alçak gönüllü olmaya, alçakça gönüllü değil efendim, alçak gönüllülük başka bir şey, olmaya alıştıran, eğitimini veren dünyalık olarak, kalpte olanlar o apayrı bir şey. Bedeni tevazuya alıştırırsan, tabii kalbin de yavaş yavaş bu tevazuya yoksa eğer, o da alışır. Bir kişi de oğluna diyor ki, sen eğer yaşantında, hayatında böyle tevazu ön plana çıkarırsan, onu gözetirsen, seni Allah Teala yüceltir buyuruyor. Şimdi namaz 5 vakit kılınan bir şey. Ama bunu yaparken, hani ben namaz kılacağım arkadaş, farz üzerime, çok iyi, doğru söylüyorsun, namazını kıl. Ona kimse bir şey demiyor, senin elinden de almıyor. Ama üzüntüyle söyleyeyim ki, çekime gittiğim yerlerde rastladığım hususlardan biridir. Ve yani bunu nasıl halletmek lazım geldiğine de doğrusu fazla karar verebilmiş değilim. Cami adabında etrafını rahatsız etmemek ön planda gelir. Evet, namazı kılacaksın, farz. Ama caminin de kendine göre bir adabı var. Orada camiye girerken itiş kakış, çıkarken itiş kakış, caminin içinde yer bulurken itiş kakış gibi hususlarda insanları kıl ucu kadar incitmemek lazım. Velev ki o sizin muhatap olduğunuz insanlar ilk defa camiye geliyor olsun, cami adabını bilmiyor olsun, cami adabını bilen, yıllardır gidip gelen insan öyle davranmalı ki o insan da o eğitimi almalı. Namaz kılmak Allah Teala'ya karşı kulluğunu ifa etmek ve Allah Teala'ya secde etmek, Allah Teala'ya rükû etmek vazifeleri de içinde olan çok hoş bir ibadettir. Siz bu ibadeti yaparken yanınızdaki insana tevazuyu göstermezseniz, onu incitmekten çekinmezseniz, Allah Teala o ibadeti kabul etmez diyor kitaplar. Evet, belki farz borcunu ödersin ama caminin içerisine tertemiz girip de camiden çıkarken bir torba kul hakkıyla insanlar çıkmamalı. İmamı da dahil. Yani o namazın rükû ile, secde ile bize verdiği tevazuu hep bedenen yaşamalıyız. Karşımızdaki insanın gözlerine çok güzel deşeyle bakarak, acaba bir kırıyor muyum, bir rahatsız ediyor muyum diye, böyle insan bir sevgilisine bakarken, çok sevdiği bir insana bakarken onu kırmamak için nasıl böyle yumuşak bir çehreyle, hafif tebessümle, yılışarak değil, bakar, onun gözünün içine bakarsa, biz de yanımızdaki insanlara öyle davranmalıyız. Öyle şeye rastlıyorum ki, saflar düzgün olsun diyor kitaplarımız. Doğru. Peki saflar düzgün olmasa namaz bozulur mu? Bozulmaz. Yani düzeltmeyenin de bozulmaz. Düzeltmeyenin yanındaki düzeltme gayretinde olanınki de bozulmaz. Ama adama eliyle, koluyla, bağırmasıyla, düzgün dur kardeşim, niye öyle geride duruyorsun falan, İnsanların hepsi birer nefis taşıyor. bu nefis taşıyan insanların da nefsin ne demek olduğunu, Allah-u Teala'nın ibadetlerini yaptırmamak için nasıl böyle usta, cambaz bir sahtekar olduğunu bilmemiz lazım. Karşıdaki insanı siz o sözünüzde, efendim, kardeşim biraz sessiz oku ya, ben şaşırıyorum ya, olur mu öyle şey ya, yok. Bırakın, o adam öyle ibadetini yapsın. Öyle yapıyor. Peki sen onu düzeltmek mi istiyorsun? Çok iyi bir gayret. Ama o düzeltmenin de efendice bir yolu var. Hiçbir zaman nefsini uyandırmadan o kimsenin, azdırmadan, nefsi kudurtmadan çok böyle dolambaçlı yollardan hemen o gün düzeltmeyebilirsin. Veya yolda yürürken onun söylediği hatalı bir şeyi düzeltmeyebilirsin. Beklersin, beklersin derken, konuşururken öyle bir noktaya gelir ki sen onu aklında tut. Onu ima dahi etmeyecek şekilde o hatayı söylediğinde, aa öyle miydi? Bir daha ben yapmam o zaman demesini de bekleme. O içinden karar verir. Ondan sonra da ben işte şu kadar insana doğru yola getirdim. Bitti senin o işin. Eğer öyle diyorsan bittin. Sen getirmedin. Hidayeti vermek Allah-u Teala'ya mahsustur. İşte İskender bin Kabus Hazretleri oğluna namazla ilgili bu nasihatları yapıyor. Orucu da inşallah önümüzdeki hafta ona geldi sırası çünkü. Önümüzdeki hafta ölmez sağ kalırsak o konuyu da anlatırız. Şimdi geçen haftaki sohbetimizde işte Mart ayı malum Çanakkale Deniz Muharebelerinin başladığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son kazandığı deniz zaferi olması hasebiyle çok da kıymetli olan, daha onun üstüne bir deniz zaferi yok. Efendim, bu deniz zaferi ile kara muharebelerini gençlere anlatırken bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Kara muharebelerinde denizden geçmeyi beceremeyen, Türk'ün acı sillesini yiyen Avrupa'nın emperyalist güçleri, güya adları İtilaf devletleri, İtilaf birbirini seven devletler, birbirine düşman devletler bunlar. Haritada bir baş parmak kalınlığı kadar dahi görünmeyen Gelibolu Yarımadası'na milyona yakın asker çıkarttılar. O kara muharebesi. Sökebildiler mi? Sökemediler. Zayiatları Türklerden daha çok oldu. Biz 253 bin askerimizi kaybettik. Onlar 400 bin askerlerini kaybettiler. Ve bir gece yarısı burayı sökemeyeceklerini anlayıp kendi aralarındaki anlaşmazlıkların da çok böyle yüksek seviyeye varması ile Gelibolu Yarımadası'nı bırakıp gittiler. Ve Türkleri meşgul etmek için daha başka cephelerde saldırıya geçtiler. Bunun tabii çok sebepleri vardı. Biz bu sebepleri şimdi bu programda uzun uzun anlatacak değiliz. Yani bir konferans verir gibi bir saat müteaddit şeyleri söylemek yerine ben bu sohbetimizin rengine, formatına uygun olarak oralardan bazı köşe taşlarından bahsetmek istiyorum. 18 Mart deniz saldırısı İngilizlerin, İtilaf devletlerinin öncesinde ta Kasım ayı 1914 Kasım ayından itibaren Çanakkale ve civarındaki tabyalarımız dahil birçok taciz edici hareketlerde bulundu bu devletler. Bunların esas sebebi yine kendi ortaklarından olan sonradan Rusya'nın Osmanlı Devleti'nden İstanbul ve Çanakkale boğazlarına, esas tarihçi tabiriyle söylersek İstanbul boğazlarını istemesi sebebiyle. Çünkü ikisi de İstanbul'un boğazı. Çanakkale diyoruz ama o da Marmara'da olan İstanbul'un güneydeki boğazıdır. Kuzeydeki boğaz da İstanbul boğazıdır. İkisine de İstanbul boğazları da deniyor veya İstanbul boğazı, Çanakkale boğazı ifadesi de yanlış bir ifade sayılmaz. Bu saldırının temeli 1853 senesi yılbaşı balolarını, seri balolarını tertipleyen Rus çarının Şubat ayında yaptığı, tabi 13'de başlıyor onların yılbaşı Noelleri Ortodoksların, Kuzey Ortodokslarının. Bu balolardan birinde İngiliz elçisi de hususi olarak davet edilmiştir. Belki baştaki ilk baloya da davet edildi ama Şubat ayının başındaki baloda İngiliz sefiri yine vardır ve Rus çarı İngiliz sefirini mahrem görüşmeler yaptığı o salonun bir köşesindeki bir odaya davet eder ve orada sadece ikisi baş başa iken 1853 senesi Şubat'ı elçiye der ki bu Osmanlı Devleti artık bitti. Çöküşte. Dolayısıyla hasta adam. Bu hastamın adamın ölünce geriye bırakacağı mirası var. Birçok devletler bu mirasa iştaha ile bakmaktalar. Bu mirası gelin başkalarına kaptırmayalım. İngiltere ile Rusya bir anlaşma imzalayalım. Osmanlı'nın mirasına ortak olalım. Sizin rüşan hakkınız olsun. Siz istediğiniz yerleri alın, gerisini de biz alalım. Elçiye bu teklifi yapıyor. Elçi de tabii çok ciddi bir mesele olduğu için, efendim ben bunu hükümetime sorarım. Hükümetim ne derse ona göre hareket ederiz diyor. Size arz ederim. Harciye'ye yazıyor elçi, böyle böyle Rusça'nın bir teklifi var. Hariciye Bakanı da İngiltere'nin hemen Osmanlı'ya bunu ihbar ediyor. Rus çarı bize böyle böyle bir teklifte bulundu. Bizse kabul etmedik. Yani biz dürüstüz. Yani biz sizin yanınızdayız. Tarih Şubat 1853. Bundan 4 ay sonra Haziran 1853'te Osmanlı-Rus harbi başladı. Müttefikleri de kara muharebeleri başladı. Müttefikleri de Osmanlı'ya yardım edenleri de bu ihbarı yapan İngiltere bir Hristiyan devlettir. Efendim nasıl Hristiyan? İşte Protestan bir Hristiyan devlettir. Yani tam da Hristiyan derece kalleri de yok. Efendim şu anda da paganist olan 1 milyona yakın insanları olduğunu zannediyorum İngiltere'nin. Fransa Katolik bir devlet. Sardinya Krallığı o da Katolik bir devlet. Rusya Ortodoks bir devlet, ne de olsa Hristiyan kökenli. Üç Hristiyan kökenli devlet bir Müslüman Osmanlı Devleti'nin hem de İslam halifesinin başta olduğu Osmanlı Devleti'nin dostu olarak başka bir Hristiyana saldırıyorlar. İnsan düşünmez mi? Bu da bir iş yok mu arkadaş diye. Düşünmezse zaten hamakat olur bu. Maalesef o zamanki padişahtan gayri hükümette bulunan Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa, Mithat Paşa neyse ne kadar adam varsa bunların hepsi bunu ya göremediler ya gördüler hazır padişahı biraz bir köşeye sıkıştıracağız, acık büküştüreceğiz diyerek bu işte İngiltere'nin bize gösterdiği savaş yoluna giriverdik. 4 ay sonra. Peki bu Rus çarı, bu İngilizce bunu söyledi mi? Bunun bir zaptı var mı? Belgelere intikal etmiş mi? Bir canlı şahidi var mı? İngiltere'nin kendi kendine elçisinden böyle bir rapor aldığını, böyle bir düzmece rapor da almış olabilir. Elçiye demiştir böyle bir rapor göndersen, biz de ona göre Osmanlı'ya bunu verelim. O da denebilir. Hiç ona da ihtiyaç yok. Sadece Rusya'nın İngiliz elçisine Osmanlı'yı paylaşma teklifini söylediği hususu var. Hariciye de bunu dürüstlük yaparak biz bunu kabul etmedik. Bakın biz mert insanız, mert dostuz sizinle diyerek ondan sonra da Osmanlı Devleti'ni hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek var ya benim, aynen savaşın içine, ateşine atıverdiler. Kara muharebeleri tamamıyla Osmanlı ordusu tarafından icra ve ifa edildi. Osmanlı bütçesi bu savaşı destekleyemedi. Destekleyecek hali de yoktu. Savaşta çıkınca hepten bütçe çöktü. Osmanlı'nın kararının dışında bu savaş ilan oldu. Osmanlı Rusya'ya efelendi. Kudüs'teki Ortodoksların da o makamat-ı mukaddese denilen yerlere hizmet etme arzuları güya. Bunların hepsini İngiliz istihbarat elemanları Orta Doğu'da o zaman da bir bahar çıkartmaya çalışmışlar. Kudüs'ü karıştırdılar. Rusya'yı karıştırdılar. Rusya'nın başkentini karıştırdılar. Osmanlı'nın başkentini karıştırdılar. Osmanlı vay bizim iç işlerimize karışıyor diye halk gergin hale geldi. Rusya nasıl Osmanlı Devleti bizim Ortodoksları yok sayar, makamat-ı mukaddeseyi hep Katoliklere veriyor. O da Hristiyan ya. Bize niye vermiyor? Rusya'nın buradan maksadı tabii böyle bir bahane eline geçti. İngiliz ona da bir yemleme yapmış oldu. Güya bir fırsat ihsan etmiş oldu. Çaktırmadan. Ki Rus çarını savaş tuzağına düşürsün. Osmanlı'yı düşürdü. Çara bühtan ederek böyle böyle elçimize bölüşmeyi teklif etti dediler. Osmanlı kim ister ya bölüşmeyi? Baba bile oğullarından birisini ya şu babam ölse de ben onun mirasını konsam şu arabayı bana kullandırmıyor, anahtarı bile çok görüyor bana, ölünce nasılsa bana kalacak deyip böyle bir laf etse, babası yüzüne bakmaz ölünceye kadar çocuğun efendim. Hatta reddi miras sahi yapar. Şimdi küçük bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra inşallah beraber olacağız.
Thank you.
Evet, kıymetli dinleyenlerim, tarih sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Konumuz Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili, ancak birdenbire Kırım Harbi'ne gitmemiz icap etti. Çünkü Çanakkale Muharebelerinde asli unsurlardan birisi Kırım Harbi'ne dayanmaktadır. Biri değil, belki 500'ü dayanıyor. Biz önemli birini anlatacağız. Bizim anlatacağımız birisi var. Bu harp devam etti. 1853, 54, 55, 56. Harp bitti. Rusya yenildi, hezimete uğradı. Karadeniz'deki bütün donanması, birkaç yerde donanma üssü vardı. 3 tane yerde de tersanesi vardı. Bunların hepsi yerle bir edildi, imha edildi, denize gömüldü. Sevastopol Kalesi dümdüz edildi. Rus çarı bu hezimeti görünce 1. Nikola intihar etti. İngiliz Osmanlı'yı harbe sürükledi. Maksadı Rusya'nın bu donanmasının ve tersanelerinin imhası idi. Kendinin Hindistan yolunu tehdit eden bir unsuru ortadan kaldırmak için Osmanlı'yı zayıf düşürdü. 1854 senesinde Osmanlı Devleti kuruları beri neredeyse 600 sene olacakken hiç dış borca girmemiş olan Osmanlı Devleti dış borca girdi. Bu borçta 29 Mayıs 2013'e kadar devletimizin boynunda kaldı. 1856'da harp bitti. İşte Paris Kongresi toplandı falan filan. Bu kongrede galip taraflara harp tazminatı ödenecek, mağlup tarafta harp tazminatı ödeyecek idi. Osmanlı galipler tarafında olmasına rağmen Paris Konferansı'nda Osmanlı Devleti harp tazminatı ödemeye mahkum edildi. İngiliz'in adaletini görüyor musunuz? Adalet kılığında zulmünü görüyor musunuz? Ve Ruslara Ruslara yanaştı. Paris Kongresi'nde Osmanlı'nın lehinde konuşmadı. Hep Rusların lehinde konuştu ve Rusya'ya dost elini uzattı. Niye? Artık Rusya yaralı bir aslandı. Isıramıyordu. Pençe atamayacaktı. Onu öyle sevip okşayarak onun bakımından para kazanmaya çalıştı. Her türlü askeri yardımı Rusya'ya yaptı. Ama biliyordu ki bu donanmaları, bu tersaneleri imha ederek Rusya 50 sene daha deniz kuvveti yüzü göremeyecekti. Göremedi de. Birinci Dünya Harbi'nde dahi Rusya'nın doğru dürüst bir deniz gücü yoktu. İngiltere yaptı mı böyle yapıyor işte. Buna uyanık bulunmayan devletler de maalesef dağılmaya mahkum oluyor. Harp bitti. 1860'a kadar bu kuvvetler İstanbul'u terk etmediler. 50 bin İngiliz, 30 bin Fransız, 12 bin İtalyan. Hadi dönün, bitti savaş. Siz bize yardıma gelmediniz mi? Evet. Savaş bitti mi? Bitti. Paris'te mütareke oldu mu? 1856'da oldu. Peki imzalandı mı kongre konferansta şeyler, anlaşmalar? Evet. Ne duruyorsunuz? Yani İstanbul'da kalmaya gelmişler. Tabii savaş bittikten sonra askerleri yiyip içip sefa yapıyorlar. Bazıları da Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nde göreve davet edildi Osmanlı tarafından. Yani onların içerisinde teknik bilgisi olan, mühendis olan kimseler. Bunlardan biri de William Lyon diye bir adamdı. Bu makine mühendisiydi. Asker olarak gelmiş. Artık yedek subay mıdır, er midir bilemiyorum onların stiline göre. Ve deniz kuvvetlerinde 4 sene yüksek maaşla Osmanlı'ya hizmet etti. 1860 senesinde artık son İngiliz askeri de İstanbul'dan çıkartılınca bu da çıkacaktı. Çünkü Osmanlı döneminde çalışıyor ama nihayet yabancı olarak çalışıyor. İngiltere bunu İstanbul'dan çıkartmamak için bir tuzak hazırladı. Bunu Haydarpaşa limanının karşısında Gata Haydarpaşa'nın avlu duvarına bitişik, deniz tarafından bitişik, denize nazır 35 dönümlük bir İngiliz mezarlığı vardı. O mezarlığında bir bekçisi vardı İngilizlerin. Savaş zamanında gerek kazayla ölenler, gerek hastalıkla ölenler ya da harp sebebiyle yaralanıp da ölenler buraya defnedilebilsin diye Abdülmecit Han İngiliz dostlarına böyle bir yer tahsis etti. Dedi ki cenazelerinizi buraya defnedersiniz. Onlar da oraya bir mezarlık bekçisi tayin ettiler. Etrafını işte neyle çevirdiler, o günün şartlarında çevirdiler. İngiliz mezarlığı haline geldi. 35 dönüm, 35 bin metrekare, bir dönümü 1000 metrekare sayarsak, bazı yerde farklıdır onlar ama o bizim için önemli bir konu değil. O işte son neferlerinde giderken William Lyne, makine mühendisi William Lyne, buradaki mezarlığın bekçiliğine İngilizler 25 Osmanlı altını maaşla bekçi tayin ettiler. Kültürlü bir adam. Adam tabii evini barkını getirdi, hanımını getirdi, çocuklarını getirdi. Ve tam 54 sene, 1860'tan itibaren 54 sene, 1914, efendim 20 Mart'ına kadar bu mezarlıkta bekçilik yaptı. Olur. Yani mezarlıktır. Tarihi bir yerdir. Yabancı bir ülkenin mezarlığıdır. Bir adam da orada rahatı yerindeyse, maaşı da yüksek, 25 Osman altını kolay şey mi efendim? Yani sadrazamlar belki o maaşı alamıyorlardı. Bu adama İstanbul'daki İngiliz elçiliği bazı görevler verdi. Hazırlanmış bunlar efendim. Seneler öncesinden planlanmış. İngiliz planlar bunları safa safa yürürlüğe koyarken yeni planlama icap ederse o planları da koyarlar. 10 sene sonra da onu uygulamaya başlarlar. Dediler ki sen bu bekçi kulüben, evi var orada. Hala da duruyor o ev. Bu evinin yanında bir uzun direk dik. Şöyle bir 15 metrelik falan bir direk dikti. İki direği birbirine bağlayarak. 15 metrelik tabii yekpare ağaç bulmak zor. Onun dibi de çok kalın olur. Onu tutturmak da zor. Adam da öyle yaptı. Ve bu direğin muhtelif yüksekliklerine meteoroloji aletleri yerleştirdi. İstanbul'un hava durumunu, İstanbul'un ısısını, efendime söyleyeyim, meteorolojik her türlü hava basıncını ölçecek aletleri buralara yerleştirdi. Ve böylece de o şeyler, cihazlar çalışmaya başladı. William Lyne da her gün bir kuşluk vaktinde, bir ikindi vaktinde İstanbul'un hava durumunu ölçtü, bir deftere yazdı. Her gün. Tabii verilen emirler, Dışişleri Bakanlığı'na verilen emirler doğrultusunda yapıyor bunları. Haftanın salı günleri de o zamanlar tepe başında olan İngiliz Büyükelçiliğine geçirdiği bir haftanın meteoroloji raporlarını, ölçümlerini, rakamlarını bir belli formatta götürdü, teslim etti. Her hafta salı günü. Salı günü ölçülmedi mi? Ölçüldü. Onu da adamın 7 tane kızı vardı efendim. O kızları ve eşi öğrendiler. Onlar ölçüyorlardı. Bu 1914 senesi 20 Mart'ına kadar bu ölçüm devam etti. Evet. Tam 54 sene. 1860'tan itibaren. Bu raporları da elçilik, İngiliz elçiliği, ayda bir İngiliz elçiliğinin, Fransız elçiliğinin Tophane rıhtımından, limanından, salı pazarından kalkan gemileri olurdu. Elçiliklerin emrinde gemiler vardı efendim. O gemiler her ay İstanbul'dan İngiltere'ye veya Fransa'ya veya Fransa'dan Türkiye'ye seyri sefer yaparlardı. Koca gemi ne götürür ne getirir acaba? Kargo gemisi, koca bir gemi. Elçilik ne gönderiyor? Nasıl kirli oyunlar oynanıyor? Hangi tarihi eserleri kaçırıyorlar? İstanbul'da nasıl bir mafya çalışması yapıyorlar? Onu Allah bilir. Bunu araştırmacı kardeşlerimizin ortaya çıkarmalarını ben bekliyorum gençlerin. İngiltere bu dönem içerisinde o elçilik vapurları, bu tam bir araştırma konusu olabilir. İstanbul'daki sefaret vapurları, gemilerinin seyri seferi ve bunların taşıdıkları yükler. Neler neler bulunabilir efendim? İngiliz arşivleri açık. Açtılar. Açamıyorlar da açtılar. Birinci Dünya Harbi'ne ait olanları da açtılar. Kirli çamaşırlar da olduğu gibi ortaya çıktı. Aylık meteorolojik raporlarında bu vapurla Londra'ya gönderiyorlardı. Londra'da da bunlar tabii kıymetli bir şeydir. Osmanlı ülkesini gözetliyorsunuz. Meteorolojisini gözetliyorsunuz. Daha başka hangi raporlar da gidiyordu onu da Allah bilir. Ben inanıyorum ki her hususta da raporlar gidiyordu. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi'ne girdiğinde Osmanlı'nın bütün silah, mühimmat mevcudunun İngilizlerce bilindiğini zannediyorum. İşte bu gemiler vasıtasıyla. Siz istediğiniz kadar devletin sırrı deyin, onu deyin, bunu deyin. Bugün bile nice hain niyetli insanlar devletin en önemli sırlarını kendi dost saydıkları yabancılarla paylaşmıyorlar mı? Paylaşıyorlar ya. Onun da bir hesabı var efendim. Onun da bir hesabı var. Bu casusluk değil mi? Casusluk. Ne yapalım canım şimdi? Fotoğraf var, kamera var, bilmem ne var yani. Bunları da iyi de yani bundan önceki casus diye asılan adamlara yazık değil mi? Yani bu adamlar orada ceplerinde bir kağıt bulundu. Hakikaten de casusluk yapıp elçiliğe verecek demiş. O kağıttan gitti adam. Asıldı. Saman pazarında asıldı Ankara'da. Ben hatırlarım Hayati Karaşahin isimli bir topçu yüzbaşısı. Bir talimname maddesini Ruslara verirken yakalandı. Asıldı. Şimdi ise vatana ihanet etmek suç. Ama hangi davranışları ihanet sayacağız onda çok tereddütümüz var. Bu çok tehlikeli bir şey. İşte adam meteoroloji ölçüyor. Casusluğu böyle yapıyor. Diyeceksiniz ki uydudan şimdi her şey görünüyor. Doğru, ona da bir şey demiyoruz. Ama bunun ötesinde devletlerin gizli bir şeyleri olması lazım ki vardır. Bunlara da ya uydu nasıl görüyor bunu, o bizim odalarımızın içini de görüyordur deyip de boş ver öğrenirse öğrensinler. Olmaz. Eğer bir nihai gün gelirse o günde çok insanımızı kaybedersek bunların kanının bedelini hiçbir makam ödeyemez. Altından kalkamaz bu. Ve İngilizler bu raporları ciltlettiler. Şu anda 3 cilt halinde Londra'da Deniz Müzesi'nde sergidedir. Peki Çanakkale ile alakası ne? Çanakkale Deniz Harbi ile alakası ne? Çanakkale kara çıkarması ile alakası ne diyebilirsiniz. İşte ben de zaten onu anlatabilmek için ta işi Kırım Harbi'nden aldım, getirdim. Şimdi siz bunu dinleyeceksiniz. Nedir o? Çanakkale'den deniz yoluyla geçip İstanbul'a el koymak istiyordu İngilizler, Fransızlar. Ve bunda çok aceleleri vardı. 1911 senesinde Rus Çarlığı daha yıkılmadan 6 sene önce Osmanlı Devleti'nden boğazları talep etti. Bir nota verdi. Bir de Ardahan, Kars, oradaki vilayetleri isteme notaları var. İki mühim notası var Rusya'nın. Bu notayı da gözdağı vermek için İngiliz ve Fransızlarla da paylaştı. Onlara da bilgi veren nota gönderdi bu notanın ekinde. Ben arkadaşlar haberiniz olsun, Osmanlı'dan boğazları istedim diye. İngiltere'nin teşvikiyle Fransa'da, İngiltere'de bu Rusların kendilerine gönderdikleri bilgi notasını reddettiler. Geri çevirdiler. Yani arkadaş, böyle bir halt karıştırırsan bizi karşında bulursun demeye getirdiler. Senin bu notanı almıyoruz, kabul etmiyoruz. 1911'deki bu hadise Çanakkale'den ülkemize saldırmanın baş sebebidir. Kimse bir şey demesin bu konuda. Efendim işte Avusturya bilmem ne, Bosna Hersek'te Avusturya Arşidükü Ferdinand öldürüldü de suikast yapıldı da falan filan. Geçiniz. Bu 3 sene Rusya böyle bir çaresizliğe itilirken İngiltere, Fransa kamuoyunu da harbe hazırlamak suretiyle bir karşı harekata girişmek için fırsat bekledi. O işte fırsat da o Ağustos 1914'teki hadise. Ve Churchill'de Deniz Bakanı dedi ki vurup Çanakkale'yi geçeriz. Buyurun beyefendi, geçin, sizin olsun. Afiyetle yiyin mi diyecektik yani biz. Biz de ülkemizi savunduk. Çanakkale Boğazı İstanbul'un fethini müteakip, ondan önce Yıldırım Beyazıt Çanakkale Boğazı'nı tahkim ettirmiştir. Birinci Murat Han, efendim, abi Süleyman Şah'ın, Süleyman Paşa'nın daha doğrusu, Şah değil, Paşa'nın Avrupa'ya geçişinden sonra onun şehit olmasıyla beraber babası Orhan Gazi'de vefat edince onun yerine geçti ve bu geçişi çok güzel pekiştirdi 1. Murat Han. Yıldırım Bayarsan da buraya kıymetli paşalarını göndermek suretiyle burada güzel bir geçiş noktası olan yeri emniyete aldı. Daha sonraları İstanbul'un fethiyle beraber 2. Murat Han zamanında da Boğaz kenarındaki istikamlar kuvvetlendirildi ama esas 1453'te İstanbul'un fethini müteakip Fatih Sultan Mehmet Han Çanakkale Boğaz'ın ağzındaki yakınındaki adaların fethini planlarken Limni, Midilli, Taşoz, Semadirek gibi planlarken Limni'deki tarihçi, zamanın tarihçisi Kritoulos. Dedi ki bu üç ada halkına, bu Fatih İstanbul'u aldı. En büyük dayanak noktamız gitti. Şimdi sefer tahmin ederim ki bizim üzerimize olacak. Çünkü İstanbul'u aldı. İstanbul'a gelmeden önce düşmanı daha önlerde karşılayacak mevzilere ihtiyacı var bu kimsenin, adam tarihçi. O yüzden gelin dedi. Bu güzel adalarımızı harap ettirmeyelim harple. Bir heyet kuralım. Ben de dahil olayım heyete. Gidelim Fatih'e diyelim ki efendim buyurun bizim şehirlerimizin anahtarları. Biz size tabiiz diyelim. Akıllı adam dayak yemeden vergi verir efendim. Akılsız adam da dayağı yer, ondan sonra vergiyi verir. Vardır böyle bir misal de, onun için söylüyorum. Tamam, oraları hemen geldiler bir heyet. Fatih'te memnun kaldı. Dedi ki eski idareciniz aynen kalsına, devam etsinler. Bize tabisiniz, bizim bayrağımızı tanıyorsunuz, milletimizi tanıyorsunuz. Hadi güle güle, kabul ettik dedi. Dedi ama onlar o boğazı nasıl koruyacaklardı? Onun için şu anda Çanakkale Boğazı'nın iki yakasında, gerek Gelibolu yani Rumeli yakasında, Avrupa yakasında, gerekse Çanakkale yani Anadolu yakasındaki bütün askeri tesislerin tarihi olanların hepsi Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapılmıştır. Çok ileri görüşlüydü. Daha sonraları Hatice Turhan Sultan, Valide Sultan, bir hanım olduğu halde Çanakkale tahkimatı için ne kadar serveti varsa harcadı. Yani Çanakkale sadece Birinci Dünya Harbi sırasında Osmanlı'nın gündemine gelen bir yer değil. Bu Çanakkale'den geçmeyi Churchill istedi. Onların da detayını inşallah ileride bir programda anlatmaya çalışırız. Ancak programımızı bitirmeden önce bu casusla Çanakkale'nin irtibatını kurmak istiyoruz. Kurdum da onu sunacağım size. İngilizler donanmalarını hazırladılar, Fransızlar, İtalyanlar ve geçiş günü için İstanbul'un 54 senelik hava ölçüm, rasat bilgilerinin ortalamasını aldılar. 18 Mart gününde hava nasıl olacak? 54 senenin ortalamasında hava boğazı geçişe müsait, denizin dalga durumu geçişe müsait görünüyordu o ortalamada. Biz de dediler en az zayiatla, hiç gemi kaybetmeden sabahtan gireriz Çanakkale Boğazı'na, akşam olmadan da Dolmabahçe önlerine demirleriz. Hadi aslanlar bakalım. Üç hat halinde geçmeye çalıştılar ve neticesi evet hava durumu müsaitti. Onların istediği gibi oldu. Uygundu. Ama bir tophane hakkı rahmetli var ki geçen sohbetimizde söyledik. Churchill diyor tophaneli hakkını yaptığını hiç kimse yapamadı bu dünyada. Bizi perişan etti diyor. İtiraf ediyor bunu. İşte bu gemiler tophaneli hakkın sürpriz bir şekilde Çanakkale Boğazı'nın akışı istikametine 90 derece açıyla değil de akışı istikametinde hem de karanlık koya döktüğü 26 paslı mayın, Rus mayınları, Fransız mayınları, İngiliz'in o meşhur armadasının, Fransızların aynı şekilde gemilerinin 9 tanesini 4 saat içinde kaybetmelerine sebep oldu. Hani meteorolojimiz müsaitti? Ya işte meteoroloji casusuyla Çanakkale'nin eğer irtibatını, alakasını sizlere anlatabildimse bugünkü programda, bundan mutluluk duyuyorum ve bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah nasip ederse bundan sonraki programımızda gene belki Çanakkale'ye bir daha devam edebilirim. Çünkü anlatılacak çok şey var. Efendim, belki başka bir konuya gireriz. Onu o zaman belirleyecek. Çünkü dinleyicilerimize bazı istekler oluyor. Teknik masada Muhittin Yaygıngöl bizlere yardım etti. Gökhan Güler Bey yönetmen masasındaydı. Programı hazırlayıp sizlere bu dakika kadar sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. Bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu bir ömür sürmeleri temennisiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Hoşça kalın efendim.
Tarih sohbeti.